Değerli dostlar, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli izleyenler, Gönül Sadası'nın bu yeni döneminde kıymetli hocamız Saadettin Ökten ile yine birlikteyiz. Bu sene inşallah Mehmet Dinç kardeşim de ekibimize katıldı, grubumuza katıldı. Birlikte hocamızla söyleşeceğiz, Saadettin Ökten hocamızla söyleşeceğiz. Değişik meseleleri aydınlatmaya, o konularda sorular sormaya, cevaplar üretmeye devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefalar getirdiniz.
Sefa bulduk.
Mehmet sen de hoş geldin.
Hoş bulduk hocam.
Kıymetli hocam, dünya bir değişimden geçiyor. Hatta yakın zamanlara kadar bir 3. Dünya Harbi'nin ihtimalinden bahsediliyordu. Bir sıkışma hissediliyor dünyada. Batı memleketlerine baktığınız zaman çok ırkçı, aşırı sağcı bazı yönetimlerin iktidara geldiğini görüyorsunuz. Yabancı düşmanlığı üzerine kurulu ve ötekini kendine bir düşman olarak ithaz eden yönetimlerin iktidara geldiğini görüyorsunuz. Yine politik sahneye baktığımız zaman korkunç bir Gazze katliamı yaşandı.
Burada araya girebilir miyim? Çünkü şöyle kopuyor bende şimdi. Yaşlandım.
Tabii, estağfurullah.
Film kopuyor. Irkçı, aşırı sağcı tabir evet. Ettiğiniz. Şundan dolayı modernite, yani Batı uygarlığının temelinde yer alan zihniyet, anlayış, rasyonel bir dünya kurarım ve bu dünyada ben mutlu yaşarım. Rasyonelite bu. Yani akıl benim rehberim. Aklın ötesinde, onun üstünde bir başka rehber tanımam. Peki Hristiyanlık ne oluyor? Akla itaat ediyor. Zaten bütün problem oradan çıkıyor. Batı'da Hristiyanlık, tabii vahiy dersem vahiy kelimesini biraz yıpratmış olurum ama yani aşkın dünyadan gelen haber diyeyim. Aşkın dünyadan gelen haber Hristiyanlık Batı dünyasında rasyonaliteye, insan aklına itaat ettiği ölçüde kabul görmüştür, kabul görür. Bu Rönesans'la başlayan, reformla devam eden hareket. Bu dünya bu vakte kadar, yani 20. asrın sonunda, 21'in başına kadar Batı dünyası rakipsiz gibiydi. Dünyevi nimetlerden sorumsuzca istifade etti ve onları feci şekilde istismar etti, kullandı. Ama dünyanın geri kalanı, yani rasyonel medeniyet çerçevesinde olmayan toplumlar da teknoloji kurmaya başladılar, çalışmaya başladılar, bilgi sahibi oldular, düşüncelerini geliştirdiler. Ve dünya nimetlerinden, sınırlı sayıda dünya nimetlerinden pay almaya başladılar. O zaman Batı bütün hoşgörüsünü bir kenara koymak zorunda kaldı. İmkanlar elinizdeyken, bir problem yokken siz çok tatlı bir insansınız. Ama biraz zor günler geldiği zaman, sıkıntılı günler geldiği zaman bakalım imtihan nasıl olacak? Serra ve Darra hadisesi var yani. Sıkıntı zamanında şükürmeyeceksiniz, yoksa mütecaviz mi olacaksınız? Olan budur. Ben 2008'de en son Amerika'daydım. 3 ay kadar kaldım. Burada özellikle at veriyorum. Şunu gördüm. Dedim ki hatta oradaki çocuklarıma, yani onlar Türkiye'ye döndüler, doktora yapıyorlardı. Dedim ki bu toplum dünyanın herhangi bir yerine gidip orada güzel gördüğü, kendisine faydalı gördüğü bir şeyi gasp etmezse yaşayamaz. Bitti. Yani gideyim, anlaşayım, fabrika kurayım, işte oradaki insanlara da bir miktar pay vereyim, onları sonra yavaş yavaş akıtayım memleketim. Hayır, böyle bir şey yok. Gidip gasp etmeliyim ve anında getirmeliyim. Böyle bir çılgınlık yaşıyordu Amerika 2008'de. 12, 5 daha 17 sene geçti aradan. Bu tabii giderek artıyor. Tabii şunu yapıyor şimdi. İçteki talebi kısıyor, içe fevkalade az imkan veriyor. Amerika'nın toplumsal yapısı ciddi bir gerilim altında şu anda. Psikolojik ve fizyolojik olarak, sağlıklı olarak. Batı'da bu. Aşırı sağ bunun için gündeme geliyor. Ben diyor insan önce. O toplum. O büyük toleranslar, insan hakları, temel haklar bitti. Dolayısıyla aşırı sağ çok normal gelecek. Daha da gelecek. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Şimdi Avrupa bu diasporanın da külahını önüne koyup düşünmesi lazım. Yani Avusturya'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, Fransa'sı düşünmesi lazım. Bir birlik halinde nasıl olur, nasıl biter bilmem. Çünkü iş oraya doğru gidiyor. İmkanlar azaldı. Alışılmış imkanlar azaldı. Annem derdi ki evladım Allah bizi gördüğümüzden ayrılmasın. Avrupa sizin gördüğünden ayrılıyor. Daha da ayrılacak. Belle Époque bitti. Belle Époque'un uzantıları da bitti. Kusura bakmayın araya girdim.
Estağfurullah. Oldu. Estağfurullah efendim. Yani bu ufukta görünen alametler kendinden saymadığı veya biat ettiremediği her unsuru tasfiye etmek yönünde bir eğilim.
Evet.
Ufukta görünen alametler o şampiyonluğu yapılan evrensel değerlerin, kozmopolitliğin hasır altı edilmesi ve daha homojen, daha mütecanis bir ulus fikrinin dayatılması. Çok enteresan bir şey. Mesela Hollanda'da mülteci başvurusunda bazı sahneler izletiliyor mültecilere. Onun ahlakına, onun efendim doğruluk anlayışına, onun değerlerine tamamen aykırı şeyler. Ve bunu onaylaması bekleniyor mülteciler. Eğer onaylamıyorsa mültecilik başvurusu kabul edilmiyor. Diyor ki biz liberal bir toplumuz. Biz bu liberal toplumda efendim bazı şeylere cevaz veriyoruz. Sen bunlara cevaz vermiyorsan biz seni bu toplumumuza kabul etmiyoruz. Yani bir tür baskıcı bir dayatma, bir baskıcı bir şekilde kendi değerlerini karşı tarafa benimsetme gibi bir eğilim de var. Bugün özellikle Gazze sonrası düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu Batı modernitesinin, Batı uygarlığının artık neredeyse narsistik diyebileceğimiz bir içe kapanma içinde olduğu ve sadece iyiliği kendisi için istediği, kendi yurttaşı için, kendisi gibi olanlar için istediği, dünyanın kalanı için çok da iyilik istemediği yönünde bir şey maalesef bir hakikat kafamıza çakıldı.
Evet.
Zorla çakıldı.
Evet, gördük.
Evet, bazı hayatların yasının tutulamadığını, bazı insanların hayatlarının kıymetli ittihaz edilmediğini, bizim gibilerin, esmerlerin efendim insan altı bir yer, mertebeye yerleştirildiğini, kolaylıkla yine tırnak içinde ifade etmek lazım, telef edilebildiğini, öldürülebildiğini, kitlesel katliama maruz kalabildiğini
hiç problem değil, çok
acıyla
rahat, tabii.
Gördük.
Yani Gazze'deki bir örnek ama dünyanın herhangi bir yerinde, buna Türkiye'de dahil, kendi menfaatini ciddi şekilde haleldar eden, kendi menfaatinin özellikle değerlerinin negativitesini yani olamayacağını gösteren bir hareket gördüğü anda öyle veya böyle yok etmekten çekinmez. Çok çok nettir bu yani. Şu anda aklıma gelen bir örnek, bugün kendi kitaplarında okudum ben. 45 Nisan'ında Almanya teslim oluyor. Japonya olmuyor. Devam ediyor hadise. Amerikan Genelkurmayı bakıyor ki Pasifik'te 1000 tane ada var. Hepsinde Japon askeri var. Bu adaların teker teker işgal edilmesi, zapt edilmesi şu kadar sene ve bu kadar dolara mal olacak. Milyon dolar. Bende diyor atom bombası var. Japonya'yı çok rahat bize getirebilirim. Nereye atacağım? Tabii ki sivillerin en yoğun olduğu şehre. Hani nerede temel insan hakları? Savaşsa askerler savaşır. Ve bir tane Hiroşima'ya atıyor. Japonya bir yumruk alıyor ama düşmüyor. İkincisi Nagasaki'ye 6 gün sonra. Japonya bitti. Bu kadar yani. Şimdi bu ve bunu albay şey söylüyor yani uçağın diyor bir levyesini çektim ben diyor. Zannederim B-52 büyük bombardıman uçağı.
Enola Gay.
Enola Gay. Evet. Enola Gay. Bir levyeyi çektim ve düştü bomba aşağıya diyor filan yani. Müthiş bir renk oldu diyor yani. Bunu yaparken hiçbir vicdani şey hissetmiyor. Tabii sadece orada insanlar ölmüyor. Nesil be nesil devam ediyor onun etkileri. Şey bu yani zihninin bu. Bu Amerika'da olan bir şey değil. İnsan varlığı rasyoneliteye yani şimdi ben buraya başka bir şey katacağım. Aklı rehbe kaldığınız zaman akıl çok güzel bir argüman. Ama çok zayıf. Nefis aklı çok kolay esir alır. Rasyonaliteyi ön plana çıkardığınız zaman nefsi emmare sevinir. Bana özgürlük alanı açıldı der. Nefsi emmareye teslim olduğunuz zaman bunu hep yaparsınız. İnsanoğlu bunu yapar. Amerikalısı, İngiliz'i vesairesi devamını saymayacağım. Utanırım saymaya. Yani insanoğlundan siz nefsin önüne açacak bir imkan tanıdığınız zaman insanoğluna egosu ön plan çıkar. Ben der önce. Şimdi olan da budur dünyada. Buna karşılık bazı insanlarda da rasyoneliteyle hayatın yürümeyeceği, aradığı huzuru, mutluluğu bulamayacağı hissi ortaya çıkıyor. Onlar da acaba bu rasyonel dünya dışında bir şey bulabilir miyiz diyorlar. Burada iki tane problem var. Bir tanesi ölüm. Modernite ölümden ve ölümden sonrası için bir şey söylemiyor. Çok uzatıyorsam söyleyeyim, bir anekdot anlatacağım.
Biz hasret kaldık sizi dinlemeye, zevkle dinliyoruz.
71 senesinde doktora için Amerika'ya gittiğimde bir İngiliz hocayla beni refik ettiler ona yani. İyi bir adamdı, benden 10 yaş kadar büyüktü. Geçen de vefat etmiş. Şeyine bakıyorum, onlar bir şey diyorlar.
Obituary.
Obituary, ha.
Ölümden sonraki anmalar.
Anmalara, obituary'e bakıyorum. İşte çok mutlu öldü, şöyleydi, böyleydi. Hep ölüme kadar olan çocukları yanındaydı. İşte hanımı ona çok iyi hizmet etti filan filan filan. Peki sonra? Sonra yok. Sonrası yok. Çünkü sonrası hakkında bir şey söylemiyor. Ama insan düşünüyor. Bir tanesi bu, birisi de kader. Bazılarını kader çok zorlamıyor. Bazılarını zorluyor. İşte bunlara cevap veremiyor. Ben böyle kitapları karıştırırken diyor ki, gene kendi kaynaklarından okuyorum. Şimdi bizden okusam diyeceksiniz ki bu adam işte Müslümanca düşünüyor, taraflı maraflı. Kendi kaynaklarından okuyorum. Diyor ki Roma muhteşem bir devletti. İhtişam, güç, ekonomi, askeri vesaire, iktidar. Ama Romalı entelektüeller düşünmeye başladılar. Kader nasıl bir şey? Ölüm nasıl bir şey? Mesela kadim Mısır'da kader ve ölüm hakkında bir şeyler söylüyor ama söylemiyor. Rahipler büyük merasimler yapıyorlar tapınaklarda. Kilise henüz yok. Ama o merasim sadece günceli kurtarıyor. Eve geldiğiniz zaman, yalnız kaldığınız zaman maniheizm girdi diyorlar. Zerdüştilik İran'dan. O söylüyor çünkü. Hatta bu meşhur Saint Augustine, bunların ilk azizlerinden. O başta maniheist. Sonra Hristiyan oluyor. Cenab-ı İsa'nın getirdiğine iman ediyor. Yani esas itibariyle kader ve ölüm problemi. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben böyle atlayarak Camus'u ben herhalde 30'lu yaşlarda tanıdım. Bu tanışma 50'li yaşlara kadar devam etti. Sonra orada kaldı yani. Onun da problemi kader ve ölümdür. Çağdaş bir yazar, akıllı bir adam. Cezayir'den ciddi manada beslenmiş ama Fransız. Rezistansa katılmış filan filan, eylem adamı aynı zamanda. Ölüm ve kader. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Caizlikte de var ölüm. İşte bu batının problemi bu. Buradan İslam'a çok büyük yol açılıyor.
Efendim ben bir kitap okumuştum. Mühtedilerin kitabını okumuştum. Nasıl İhtida etmişler, sebeplerini anlatıyor. Üç tane sebep ortak olarak hepsinde ortaya çıkmış. Bir tanesi diyorlar, inanılmaz bir huzursuzluk yaşıyordum. Ne yapsam o huzursuzluk geçmiyordu. Hangi zevki tatsam, hangi hazza yönelsem o huzursuzluktan kurtulamıyordum. İkincisi, hayatım çok aşırı serbest, hiç yapılandırılmış değil. Neyi nasıl yapacağım, ne zaman yapacağım, doğru mu yanlış mı, çok kafam karışıktı. Hayatta bunları teker teker denemek için çok böyle uzun bir vakit değil. Üçüncüsü de ölümden sonrasını bir türlü çözemiyordum. Müslüman olmamın sebebi ölümden sonrasıyla alakalı net bir fikrim var. Hayatım çok güzel yapılandırılmış. Doğru nedir, yanlış nedir? Onu çözmüş oldum çünkü İslam hayatın her alanında bir çözüm sunuyor. Son olarak da ciddi bir huzur buldum demişlerdi. Siz böyle buyurunca benim aklıma hemen o geldi.
Tabii. İşte bizim adımız Abdülbaki. O beka hem esmada hem sıfatlarda var. Biz Abdülbaki'yiz. Siz bakmayın Şair Baki'ydi. O Abdülbaki'ydi. O esas ismi. Bize ondan bir nefa verilmiş. Dolayısıyla biz kabul edemeyiz ölümle beraber yok olmayı. Ama işte o zaman peki sonrası ne olacak? Sonrasını anlatıyorlar zaten yani. Zaten başlangıçta gayb diye bir şey var. Şimdi rasyonalitede gayb yoktur. Rasyonalite bilemezsem de aydınlatırım der. Yarın öbür gün bileceğim der. Yani.
İngilizlerin meşhur sözü var. Seeing is believing diyorlar. Ha. Gördüğün şeye inan. Evet. Görmediğine inanma.
İnanma. Ya. Halbuki daha Elif Lamim Zalikler kitabı da Raybe Fi diye başlıyor.
Efendim bu Batı modernitesinin en temel meselelerinden bir tanesi ölümü inkardır. Yani ölümle barışık değil. Dolayısıyla ölümü bir yok oluş, bir hiçlik olarak gördüğü için onun arazlarını her yerden silmek istiyor. Hatta yani mümkün olduğunca mezarlıkları şehrin dışına almak istiyor. Ölümle ilgili her türlü işareti kaldırmak istiyor. Hızlanma kültürü de bununla alakalı. Aşırı meşguliyet, aşırı hızlanma, aşırı iş eksenli kültür. Adeta sonsuza kadar yaşayacakmışız hissini insanlara şırınga eden bir şey. Ve insanı aslında kendi hakikatini yabancılaştıran bir şey. Çünkü insan, hani Rilke'nin bir sözü var. İnsan bir meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi ölümü içinde taşır diyor. Yani doğduğumuz an zaten buraya doğru istikametimiz olduğunu biliyoruz. Bunun hayattan kovulması sadece bu dünya için yaşamak demek. Ukbayı düşünmemek demek, öte alemi düşünmemek demek ve aynı zamanda da kırıcı ve bozguncu olmayı da kabullenmek demek. Çünkü bir insan her an ölebileceğinin bilinciyle yaşarsa kolay kolay kalp de kıramaz, kolay kolay yeryüzünde bozgunculuk da yapamaz ve daha ulvi amaçlar için, daha uzun vadeli, yani dünya için değil, ruh için uzun vadeli hesaplar veya hesap demeyelim de ona niyetler, arzular içinde olur.
Burada hesap da diyebilirsin. Hesap çok evet, kötü bir şey değil. Evet. Seyyül hesap var.
Sanki efendim hesap kelimesinde böyle bir fazla matematik varmış gibi bir şey oluşmuş bizde. Siz mühendis olarak tabii bunu bizi düzeltebilirsiniz bu konuda.
Lütfen.
Yani modern toplumda ölüm müstekreh bir şey olarak görülüyor. Halbuki bizim toplumlarımızda ölüm munis bir şey.
Ölüm Asya'da, Buhar ülkesi de evet, birinde, ruhu her yerde. Buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin sergiler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Şimdi efendim şöyle tabii siz aklı rehber edindiğiniz zaman var olmak istiyorsunuz bu dünyada, maddi olarak var olmak istiyorsunuz. O zaman dünyanın imkanları kısıtlı, hayatın size getirdiği şartlar da kısıtlı, kader diye bir şey var. Orada o zaman yollar kesiştiği anda ötekini yok ederek var olacağınızı biliyorsunuz. Şu anda Gazze'de olan o. Ötekini yok ederek var olmak istiyor. Niye? Çünkü Gazze'nin denizin ilerisinde gaz yatakları var, petrol yatakları var. Bunları herkes biliyor dünyada. Bu nüfusu buradan çıkarayım, bu arzdan bunları çıkarayım, ben oraya yerleşeyim, istifade edeyim diyor ama kazın ayağı bile çıkmıyor. Dolayısıyla modernitenin bu boşluklarını İslam toplumları görmeye başladı. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Ve kendisi de modernitenin, dün bir çeviri yapıyordum postmodernite ile alakalı, orada Illusions of Modernity diyor, modernitenin yanılsamaları. Nedir bu diye merak edince şunu gördüm. Teknolojik imkanlar. Cep telefonu modernitenin ciddi bir yanılsaması. Yani şeye benziyor. Firavun'un sihirbazlarının yaptığı canavarlara benziyor. Ama Musa'nın bir asası var. Ama bir de kalbi var. Vahiy alıyor Musa. Asana at diyor yani. Peki bu geçerli mi? Tabii ki geçerli. Cenab-ı Allah bunu esatüvül evvelin diye anlatmıyor bize yani. Her an olabilir diyor. Ey kullarım diyor yani. Neticede böyle bakıyorlar hadiseye. Onların da bir dönemi olmuş. Özellikle 1800'lerin sonu, 1900'lerin sonu arasında modernite dünyada zirve yapmış. Şimdi bitiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yüzden bu önemli bir şey. Rasyonel bir rehberle yürünmeyeceğini gördü Batılılar. Şimdi işte onun provokasyonları, onun büyük dalgalanmaları gerçekleşiyor. Tabii ki biz de bu resimde yer alıyoruz ister istemez. Ben şahsen 40'larda doğan bir çocuk olarak, şimdi 2025'lerde bir ihtiyar olarak bu süreci A'dan Z'ye yaşadım. Yaşamak, halen de yaşamaktayım. Allah'ın verdiği akıl çok mühim. Ama sınırı var. Sınırını kim belirliyor? Vahiy belirliyor. Bu çok mühim bir ayrımdır. Bunu görmek lazım. Ve bunu hayata rehber edinmek lazım. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hiçbir şey şaşırtıcı değil. Yani vahyin söylediği çıkıyor. Biz şaşırıyoruz beşer olarak şundan dolayı, beklemiyoruz, unutuyoruz, gaflet ediyoruz. Halbuki pekala olabiliyor. Türbedar Aziz derdi Fethi abi. Türbedar Aziz, Ahmet Amiş Efendi.
Evet.
Fatih Türbedarı.
Tabii.
Olan olmuştur evladım, olacak olan da olmuştur. İlahi takdir olacak olanı da olduruyor. Gören göze.
Efendim bir söz okumuştum. Diyor ki dünya diyor gömlek değiştireceği zaman hadiseler kaçınılmaz olur diyor.
Bittim
benim kadar. Sizlerin ifadelerinden anladığım dünya şu an bir değişim döneminde.
Evet.
Ve bu değişim esasında çok hayra bir değişim.
Hayra bir değişim.
Umut veren bir değişim.
Elhamdülillah Teala. Tabii.
Fethi
tabii.
Bey Allah rahmet etsin gözü olana gün ışımıştır tabii, diyordu.
Tabii. Bu Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü. Gözü olana evet. Gün ışımıştır.
Tabii. Tabii.
Fethi Bey de oradan.
Dolayısıyla ümitsiz olmaya gerek yok.
Kesinlikle.
Gelecek aksi olan güzel geçecek.
Ümitsiz olsak ben ne işim var burada 83 yaşında. Miladi 83. 185-86. Ne işim var benim.
Çünkü şu anda inanılmaz bir ümitsizlik de pompalanıyor. Karamsarlık pompalanıyor.
Kapılmayın kardeşim. Hı-hı. Bakmayın, okumayın. Hı-hı. İşinize gelir.
Tabii. Aslında bu ümitsizlik de modern uygarlığın çok böyle sanki bazı insanlar belki dinlerken şöyle düşünüyor olabilirler. Ya bir modern uygarlık diye bir şey tutturmuşlar. Modern batı uygarlığı diye bir şey tutturmuşlar. Onu bir günah keçisi ilan edip sürekli orayı dövüyorlar diyebilirler. İçinde yaşadığımız şeyin ta kendisinden bahsediyoruz. Yani onsuz olamadığımız cep telefonlarından, efendim ayrılamadığımız ekranlardan, bizi sürekli güden kapitalizmden, alma arzusundan.
Zaten küresele hiç girmedik daha.
Evet.
Bu konuştuğumuz modernitenin başlangıcı. Yani 1900'lerin ilk yarısı bu konu. Evet. Daha küresele girmedik. Küresele girsek zaten o feci bir şey. Ha bunu böyle düşünen insanlar içinde ben yani şöyle bir dostça, bir hoca olarak onu da ifade edeyim veya bir baba olarak okusunlar biraz yani. Batı'yı okusunlar ama tek taraflı değil. Batı'nın iyi düşünürlerini okusunlar. Biraz postmoderniteye baksınlar. Postmodern filozoflar ne söylüyor biraz ona baksınlar. Ha buradan burada Habermas'a da bakabilirler. Henüz diyor bitmedi diyor yani. Uncompleted civilization action diyor bu hareket henüz bitmedi diyor. Peki ne zaman bitecek bu? Rönesans'tan beri devam ediyor yani. Ne kadar kaç bölümü devam edecek bu hadise? Ha çok da haksız değil Batılılar. Yani Hristiyanlık kilise özellikle kurumsallaşınca dünyevi ihtirasları o kadar çok dini sebeplerle yorumluyor ve izah ediyor ki bir süre sonra insanlar olmuyor bu diyorlar yani. Sen dünyevi ihtirasını dini bir sebeple, dini bir mazeretle, dini bir bahane, gerekçeyle ifade ediyorsun. Yanlış bu diyorlar. Rönesans oradan çıkıyor zaten. Bu arada yeri gelmişken de söyleyeyim. Rönesans'ı başlatan Dante'dir. Dante yazdığı kitapta İlahi Komedya, Divina Komedya'da kutsallar hakkında sıradan bir dil kullanır. Bu çok önemli bir şey. Kutsallar hakkında özel kelimeleri, istilahları kullanmak lazım. Onlar onun koruyucularıdır. Çocukluğumda ilk defa böyle 6 yaşında oruç tuttum ve beni Kadir Gecesi camiye götürdüler. Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettik. 40 bohça açıldı. Ve içinde açılırken hep salatü selam getirildi. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi düşünüyorum. 40 poğaça niye? Bir ihtiram vesilesi olarak. Dil de böyle. Dante'den sonra gelen insanlar o gündelik dili yavaş yavaş biraz mütecaviz, biraz satirik bir dile çevirmeye başladılar. Sonra tabii kutsallara karşı çok acımasız hakaretler ortaya çıktı. Benim burada altını çizdiğim husus, biz bugün Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak kutsallarımıza karşı hususi bir lisanı kullanmak zorundayız.
Efendim bu çok söyleyeyim. Benim de yıllardır üzerine düşündüğüm ve dikkatimi celbeden bir husus. Mesela Çöle İnen Nur'u okuduğunuz zaman Necip Fazıl Kısakürek'in çok ihtiram eden bir üslupla Hazreti Peygamber'den bahsettiğini görürsünüz. O hürmet ifadesi, o ihtiram kitabın bütününe sinmiştir. Sizin gibi büyüklerimiz Resulullah Efendimiz'den bahsederken Cenab-ı Peygamber derler. Mesela şeyi hatırlıyorum, Topkapı Sarayı'nın önünden geçerken kayıkçılar kutsal emanetlerin olduğu bölüme döner ve oraya sırtlarını çevirmezlermiş, yüzleriyle dönerek ellerini kalplerine koyarak selat-ı selam ederlermiş. Bütün bunlar kutsalın hayatımızda incelikli bir şekilde yer almasının işaretleri. Mesela Peygamber Efendimiz'in ismini ulu orta zikretmemek, onun ismi zikredildiğinde muhakkak ihtiram ifadeleriyle zikretmek. Bu bize bir incelik, bir zerafet kazandırıyor. Fakat zaman içinde bakıyorsunuz bazı insanlar inadına, ısrarla şöyle bir şey yaratmak istiyorlar. Sanki şöyle bir düşünceden hareket ediyorlar. Ya İslam'da ruhbanlık diye bir şey yok. O halde biz direkt isim de zikredebiliriz efendim. Hazreti Peygamber demeyiz de ismiyle hitap ederiz gibi böyle bir iddialaşma içine giriyorlar. O da bence o rikkatin, o dikkatin kaybolmasına sebep oluyor. Yani dini hayat biraz da alışkanlıklar, ritüeller üzerine kuruludur. Tabii. O ritüeller insanı inceltir, zarifleştirir. Ritüel hayrete açmaktır kendini. Dış dünyanın size sunduklarına zihninizi, gönlünüzü bütün bereketiyle açmaktır. O ritüellerden uzaklaştığımız zaman kendi nefsimizi eğitmekten de uzaklaşmış oluyoruz.
Aynen öyledir efendim. Çok çok haklısınız. Ve sıradanlaşır. Tabii bu şöyle, ben biraz da bu oryantalistlere işte şöyle veya böyle merak edince bir bilimsel anlayış var. Bu modernitenin bilimsel paradigması ismiyle hitap eder. Çünkü o kendi peygamberinde biraz evvel söylemeye çalıştığım da oydu. Rasyonel sınırlara mahkum eder aşkın dünyadan gelen insanları ve haberleri. Öyle olduğu zaman o da benim gibi bir insandı der. Ama Cenab-ı İsa senin gibi bir insan değildi. Biz buna böyle inanıyoruz. Cenab-ı Meryem de senin gibi bir insan değildi. Biz buna böyle inanıyoruz yani. Dolayısıyla iş geliyor, dayanıyor. İslam dünyası kendisine daha ait bir bilimsel paradigma inşa etmek zorunda. Batı nasıl inşa etmişse biz de inşa edeceğiz bir bilimsel paradigma. Bu paradigma içerisinde tabii ki bize ait hususi tabirler olacak, ihtiram tabirleri olacak ve biz bu çerçeve içerisinde vahiy en üste koyarak, aklı da hiç ihmal etmeyerek devam edeceğiz. Bilgi öğretmeye, düşünce öğretmeye, felsefe yapmaya vesaire vesaire. Ama bizim mutlaka bir başka paradigma ihtiyacımız var. Biraz evvel buyurduğunuz gibi siz alelade bir safhaya indirirseniz bir süre sonra o alaladelik hayatın her safhasına yansıyor. Ve siz bir insanı tenkit ederken hatta ona hicim yaparken de başlıyorsunuz konuşmaya. Nitekim işte Batı'da bunun çok örneklerini gördük maalesef. Batı'daki hala kalmış saf Hristiyanlar bundan çok muazzep oluyorlar ama sesleri çıkamıyor. O dönem bitti, o tren kaçtı artık yani. Peki ne oluyor sonunda? Batı insanı biraz evvel Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi mutsuz, huzursuz. Ha bu tabii şöyle yani kendini bilen, kabiliyetli, çaplı insan. Ötekinin yaptığı şey şudur, o da akşam akşam sıkıntıya düşer. İçer. Unutmak için. Ve sabahleyin de çalışır. Almanların Blau Montag diye bir sözleri var. Mavi veya sarhoş pazartesi.
O yani Blue Monday oluyor yani. Evet. Mavi pazartesi. Mavilik, maviyle İngilizce bir şey çağrışımı var. Hüzün çağrışımı var aynı zamanda. Hüzünlü
depresyon
pazartesi.
Depresyon içinde kullanırlar mavi. Mavi depresyon içinde kullanırlar.
Tabii. Melankolinin rengidir mavi aslında. Acaba pazartesi sabahı işe gitmek zorunda oldukları için hüzünlü mü olmuş oluyorlar? Onu
çok içiyorlar bir de yani.
Evet.
Madem bu renklerden açıldı, bu da sohbet akıyor bir yerde. Mavi tasavvufta tevhidin rengidir. Siz mavi elbise giydiğinizi görürseniz manada hoşunuza gider. Demek ki kalbin tevhid üzere bana maveradan bir mesaj geldi dersiniz. Yani hoşunuza gider mavi elbise ile gördüğünüz zaman kendinizi. Öyledir. Mesela hava mavidir. Havada bir partikülü ötekinden fark edemezsiniz. Deniz de mavidir. Suyu alırsınız beyaz, renksizdir. Öteki de beyaz. Niye mavi görünür? Bir büyük tevhid. Dünyadaki aksları böyle.
Eyvallah efendim. Bugünkü programımızı burada arzu ederseniz neticelendirelim. Genellikle programımızı yeni sezonun ilk programını böyle görüntülü olarak çekiyoruz. Daha sonra radyoda devam ediyoruz.
İnşallah, inşallah.
Kıymetli izleyicilerimiz bizi radyodan takip etmeye lütfen devam etsinler. Kıymetli hocam, uzun bir aradan sonra sizi dinlemek ruhumuza şifa oldu.
Estağfurullah, teşekkür ederiz.
Bundan sonra inşallah bu dönem Mehmet Dinç kardeşimle beraber sizinle beraber olmaya
inşallah
gayret edeceğiz. Allah ömür verdikçe cümlemize. Efendim, Erkam Radyo'dan, Erkam Televizyonu'ndan Gönül Sadası'nı dinlediniz. Gönül Sadası'nın bu yeni döneminde ilk programda beraber olduk. Hayırla kalınız.